Ayrım 3, sayfa 23, 3. bölüm. Vera, geciktin dedi Estella. Olimpik Otel'in hizmetçi odasına girdiğimde gri, çelik masasının ardından bana bakıyordu. Loş zemin kat odasının tavanındaki bir kablodan tek bir ampulü sarkıyordu. Estella başıyla yeni yıkanıp ütülenmiş ve acilen katlanması gereken beyaz çarşaf yanını işaret etti. Biliyorum dedim özür dilercesine. Çok özür dilerim. Tramvay gecikti ve tam evden çıkacakken ev sahibimle senin mazeretlerinle ilgilenmiyorum diye bağırdı Estella. Beşinci kattaki odaların derhal temizlenmesi gerekiyor. Bu gece otele giriş yapacak bir grup var. Hepsi de mevki sahibi insanlar. Bütün işler hızlı ve detaylara özen gösterilerek yapılmalı. Ayrıca yatakların köşelerine dikkat et. Dün hepsi baştan savma yapılmıştı ve onları yeniden yapması için Vilma'yı göndermek zorunda kaldım. Estella bir iç çekerek yeniden önündeki evrak işlerine döndü. Özür dilerim bayan dedim ve çantamı dolaba koyup servis asansörüne yönelmeden önce önlüğümü belime bağladım. Daha iyisini yaparım. Bu arada Vera diye seslendi Estella. Yine o çocuğu getirmedin değil mi? Sanki onun eteğimin altında saklanırken bulmayı umuyormuş gibi boynunu uzattı. Hayır bayan diye mırıldandım. Aniden Daniel için bir bardak su bırakıp bırakmadığımı merak etmiştim. Ona su bıraktım mı? Acaba susar mı? Ancak Estella'nın beni delip geçen bakışları karşısında bu düşüncelerimi bastırdım. Güzel, dedi Estella. Çünkü bir daha Siddle'ın en iyi otelini bir çocuk yuvasıyla karıştırırsan, korkarım işini onu isteyen herhangi bir kadına vermek zorunda kalacağım. Bunca işsiz insan varken para kazandığım bir işin olduğu için minnettar olmasın. Evet bayan dedim. Çok minnettarım. Bir daha olmayacak. Çok iyi dedi Estella. Ardından üzerinde iki kocaman dilim çikolatalı pasta ve bir şişe şampanya olan gümüş tepsiyi işaret etti. Keşke Daniel da bir dilim çikolatalı pasta yiyebilseydi. Aklımın bir köşesine topladığım bahşişlerle Daniel için bir pasta yapmayı not ettim. Her çocuk pasta tatmayı hak ediyordu. Yoksul olanlar bile. Bunu 503 numaralı odaya götür dedi Estella. Manuel başka bir servis yapmaya çıktı. Bu önemli bir misafir için. O yüzden acele et. Anladın mı? Evet bayan dedim. Servis arabasını kapıya doğru iterek. Servis asansörü yukarı çıkarken pastayı inceliyordum. Her katının arası şekerlemeyle kaplı bitter çikolatadan yapılmıştı. Ve bir de etiketinde yabancı harflerle anlayamadığım kelimeler yazılı olan köpüklü Fransız şarabı vardı. Aniden acıktığımı hissedince bakışlarımı pastadan başka yöne çevirdim. Şansım varsa temizlediğim odalarda bir parça peynire ya da bir çöreğe rastlıyordum. Geçen hafta bir biftekle sandviç bile bulmuştum. Gerçi ucundan biraz kemirilmişti ama tüm gün bir şey yemediğimden bunu umursamamıştım. Asansörün aniden durmasıyla birlikte sallanan servis arabasını sabitledim ve irkilerek yere düşmekten kıl payı kurtulup birbirlerine çarpan şampanya kadehlerine baktım. Onları kırsaydım Estella bana ne derdi? Arabayı koridora iterken yanımdan geçen şık bir çifti başımla selamladım. Beni görmezlikten geldiler. Nereye gidiyorlar? Tiyatroya mı yoksa operaya mı? Bir otelde çalışırken hayallerin içinde kaybolmak kolaydı. Çoğu zaman vakit geçirmek için yeni ütülenmiş çarşafları ve şişirilmiş yastıkları olan bir yatakta yatmanın nasıl bir his olacağını düşünüp duruyordum. Toz alırken dolapların içine göz atıyor ve içinde asılı elbiselere, şifoniyerlerin üzerine saçılmış mücevherlere, 6 aylık kira edirindeki parfüm şişelerine hayranlıkla bakıyordum. Bir keresinde bir parfümü hafifçe bileğime dokundurmuş, zenginlik ve lüksün o egzotik çiçekli kokusunu içime çekmiştim. Hemen ardından da Estella'yı düşünerek bileğimi su ve sabunla ovarak yıkamıştım. Oda oda gezerken misafirlerin hayatları hakkında hikayeler uyduruyor ve her seferinde şartlar farklı olsaydı Daniel ile nasıl bir hayatımız olurdu diye merak ediyordum. 503 numaralı odanın önünde durup kapıyı tıklattım. İçeriden müzik sesi geliyordu. Sanırım cazdı. Bir dakika diye seslendi bir kadın sesi, ardından kıkırdadı. Çok geçmeden kapı açıldı ve benim yaşlarımda güzel bir kadın belirdi. Göğüsleri belini sımsıkı saran uçuk pembe dantel bir gecelikten dışarı taşıyordu. Göz alıcı bir sarıya boyanmış kısa saçlarının uçları tıpkı reklamlardaki gibi hafif dalgalıydı. Kadın servis arabasındakilere bakarken saç diplerinin doğal koyu rengini görebiliyordum. "Aa tanrım!" diye ciyaklayarak pastanın üzerinde gezdirdiği işaret parmağını yaladı. Beni tamamen görmezlikten geliyordu. "Lon!" diye seslendi odaya cilveli bir şekilde. "Seni hınzır şey, şampanya ve çikolataya zaafım olduğunu biliyorsun." Kadının peşinden arabayı iterek odaya girdim. İçerisi parfüm kokuyordu. Yatakta yatan yarı çıplak adamı fark ettiğimde yanaklarım kıpkırmızı oldu. Beline sardığı çarşafıyla bir yığın yastığa yaslanmış bir krala benziyordu. "Arabayı şuraya, hemen yanıma bırakıver bebek," dedi nazikçe, doğrudan gözlerimin içine bakarak. Sanki biraz önce çok güç sarf ettiği izlenimini veren bronz, nemli ve çıplak göğsünden utanarak başımı başka yöne çevirdim. "Ah," dedi adam sırıtarak. Onunla göz teması kurmam için beni zorluyordu. "Utanma tatlım, burada yeni misin?" "Hayır bayım," dedim. "Yani şey, evet efendim, sadece 6 ay oldu." Kadın sohbetimizden oldukça rahatsız olmuşa benziyordu. "Loni," diye sızlandı. "Haydi sana biraz pasta yedireyim." "Bir dakika Suzy," dedi adam gözlerini üzerimden ayırmaksızın. "Ben Lon Edwards. Seninle tanışmak büyük bir zevk," diyerek elini uzattı. Kadın kara düşüncelere dalmıştı. Adamın uzattığı eli beceriksizce sıktım. Sonra da ne diyeceğimi bilemez bir halde "Ben Vera, Vera Ray," diye ciyakladım. "Tanıştığımıza memnun oldum hayatım," diyerek önlüğümün cebine buruşmuş bir dolar sokuşturdu. Geri çekilip dizlerimi bükerek selam verdim. "Teşekkürler bayım, Lon, yani Bay Edwards. Umarım seni tekrar görürüm," diyerek sırıttıktan sonra bakışlarını yeniden Suzy'ye çevirdi. Suzy hem Lon'un ilgisine hem de çikolatalı pastaya aç görünüyordu. "Evet bayım," diye kekeledim. "Teşekkür ederim efendim, iyi geceler." Kapıyı ardımdan yavaşça kapatıp derin bir nefes aldığım sırada koridorda beni bekleyen Cüven'i gördüm. Kısa boylu, tombul ve sol yanağında talihsiz bir yara izi olan Cüven, çok nadir surat asar ya da bir şeylerden yakınırdı. Bu yüzden ona çabucak kanım kaynamıştı. "Estella bu katta sana yardımcı olmam için beni yolladı," diye cıvıldadı neşeyle. "Büyük bir grup geliyor, hızlı çalışmamız gerek," diyerek gülümsedi. "Görüyorum ki Lon ile tanışmışsın." Hafifçe önlüğümün cebine vurarak omzumu silktim. "İyi bahşiş veriyor." Cüven sırıttı. Aynı zamanda hizmetçilere karşı takıntısı var. "Cüven," diye homurdandım. "Herhalde benim onunla..." "Hayır, hayır," dedi tüylü toz alıcısının ucuyla şakacı bir tavırla beni dürterek. "Sadece şu an onun yanındaki kadın, Suzy, sen işe başlamadan önce oda hizmetinde çalışıyordu." "Yani o..." Cüven evet dercesine başını salladı. "Tıpkı bizim gibi ve şimdi de Lon'un odasında süslü püslü makyajlı ve onun her emrine amade bir halde." Bu düşünce karşısında yanaklarım kızardı. "Ne korkunç." Cüven omzunu silkti. "Suzy öyle düşünüyormuş gibi görünmüyor. Adam ona haftada $100 veriyor. Aynı zamanda arabasını ve şoförünü kullandırıyor. Şüphesiz bu yerleri ovalayıp temizlemekten daha iyi." "Haftada $100 mı?" Cüven efkarlanmış görünüyordu. "Bir servet." "Pekala," dedim derin bir nefes alıp bu düşünceyi aklımdan kovarak. Kendimi asla bu şekilde satılığa çıkarmazdım. Cüven yeniden omzunu silkti. "Asla asla deme," dedi. "Temizlenmesi gereken 11 odadan ilkinin kapısını açarken zor zamanlar geçiriyoruz. Pek çok insan fazlasıyla talihsiz. En büyük kardeşim Kansas'ta yaşıyor. Kocası işsiz ve 8 çocukları var. Yani doyurulması gereken tam 8 karın. Ailesini doyurmak için kardeşimin neler yapabileceğini bir hayal et. Sadece kendi karnımı doyurmak zorunda olduğum için mutluyum." Daniel'ı ve kira yüzünden içinde bulunduğum çıkmazı düşündüm. Bay Garrison'ı daha fazla oyalayamazdım. Bu gidişle birkaç gün, eğer şanslıysak bir hafta içinde kapının önünde olurduk. "Cüven," diye mırıldandım. "Bana borç verebileceğin $20 var mı acaba? Kirayı ödemem için. Çok zor durumdayım." "Keşke olsaydı tatlım," dedi. Güzel gözleri merhametle parıldıyordu. Aniden içimi bir suçluluk duygusu kaplamıştı. Aynı durumda olduğunu bildiğim halde beni kurtarmasını nasıl bekleyebilirim? "İşte," dedi Cüven, bana 2 buruşuk kağıt para uzatarak, "son $2. "Söz veriyorum, geri ödeyeceğim," dedim. "Dert etme," dedi yatağı işaret ederek. "Haydi şu çarşafları çıkarmakla başlayalım. Odalarda bulduğumuz bütün bahşişleri almana da izin veririm. Belki şanslı günümüzdeyizdir. Belki," dedim. Sabahın 5'ine kadar kattaki tüm odaları bitirmiştik ve ellerimin derisi artık soyulup çatlamıştı. Güven esneyerek boş odalardan birinden arakladığı yüz kremini bana uzattı. ''Al, biraz bundan sür,'' dedi. ''Faydası olacaktır.'' Nazik davranışına gülümseyerek karşılık verdim. ''Eve gitmeden önce bir şeyler yemek ister miydin?'' ''Yapamam,'' diye yanıtladım. ''Daniel uyanmadan önce evde olmalıyım.'' Güven koluma dokundu. ''Onu yalnız bırakmak zor geliyor, değil mi?'' Evet dercesine başımı salladım. Boşa geçen her saniyenin farkındaydım. Daniel bekliyordu. Aslına bakarsak dayanılmaz. Gözlerimin yaşardığını hissederek başımı başka yöne çevirdim. Bu sonsuza dek sürmeyecek, biliyorsun, dedi Civan. Yolunu bulacaksın. Elbet biriyle tanışacaksın. Harika biriyle. Ama zaten tanışmıştım ve bak neler oldu. Demek istesem de başımı olumlu anlamda sallamakla yetindim. Evet, dedim. Artık talihim dönmeli, değil mi? Seninki de öyle. Güven göz kırptı. Aynen öyle tatlım, dedi kolumu sıvazlayarak. Şimdi ne kadar bahşiş topladın? Omzumu silktim. $4. Gülümsedi. Ona benim verdiğim $2 ve Lon'un bahşişini de eklersen... Kirayı ödemeye yetmez, dedim. Bozguna uğramış bir halde. Güven bir iç çekti. Pekala, yine de bu bir başlangıç. O yakışıklıyı benim yerime öp. Öpeceğim, dedim caddeye bakan kapıyı açarak. Yanaklarıma çarpan soğuk bir rüzgar hırkamın boşluklarından içeri girerek yorgun bedenimi ürpertti. Kaldırıma attığım ayağım en az 10 santimetre derinliğindeki kara batınca aniden irkilerek şaşırdım. Yüce Tanrım, kar mı Mayıs ayında? Anlaşılan dünyanın değişkenliğine ve zalimliğine havada uyum sağlamıştı. Bir iç çektim. Nasıl eve gideceğim ben şimdi? Tramvay bu havada çalışmaz. Yürümek, hızlı yürümek zorunda olduğumu biliyordum. Ev uzakta değildi. Fakat bu kar ve sağ ayakkabımın tabanındaki delikle birlikte sanki kilometrelerce uzaklıkta gibi geliyordu. Ancak bunun bir önemi yoktu. Çünkü Daniel'a gidiyordum. Kararlı bir şekilde güçlükle yürümeye koyuldum. Fakat yarım saat sonra ayağım ağrımaya ve açıkta kalan etim şiddetle sancmaya başlayınca acıyla yüzümü buruşturdum. Topallayarak dar bir sokağa girdim ve elbisemin astarını dikiş yerinden kopararak ayağımı sardım. Yüzü is lekesiyle kaplı bir adam bir çöp tenekesinin başında dikiliyordu. Eğreti bir sundurmanın altında küçük bir ateş yakmış, bir sopayla közlerini karıştırıyordu. Ellerim buz kesmişti ve biraz ısınmak için can atıyor olsam da adamın nahoş bakışları bana yola devam etmemi söylüyordu. Ayrıca duracak vakit yoktu. Daniel bekliyordu. Bir yokuşun ardından diğerini tırmandım. Kumaş parçası sadece buz kesen ayağımın uyuşmasını sağlamıştı. Fakat bir süre sonra sancının yeniden kendini hissettirmesiyle birlikte ayağım şiddetli bir şekilde zonklamaya başladı. İki yokuş daha. Devam et. Güneş doğana dek evde olabilir. Daniel gözlerini açar açmaz onu öperek karşılayabilirdim. Ona bunu borçluydum. Apartmana vardığımda artık ayaklarımı hissetmez olmuştum. Yine de aceleyle içeri girip soğuktan uyuşmuş kol ve bacaklarımı sürükleyerek merdivenleri tırmanmaya başladım. Binanın içinin ısıtılmamasına rağmen merdiven boşluğunun 10 derecelik ısısı içimi ısıtmıştı. ''Hey, merhaba güzel şey'' diye seslendi koridordaki bir adam. Bir tavernanın üst katında yaşıyor olmaktan nefret ediyordum. Bu yarı düzine ay yaşı itekleyerek geçmek anlamına geliyordu. Kimileri koridorda kendinden geçmiş, kimileri öfkeli ve kavga arayışında, bir o kadarı da kendilerine bir kadın arayışında olurdu. Cüretkar bir tanesi uzanarak elimi yakalasa da kurtulup merdivenlerden çıkmayı ve kendimi eve atmayı başarabildim. Ancak kapıyı kilitlerken bir anlığına paniğe kapıldım. İçeri anahtarla mı girdim yoksa kapı açık mıydı? Bu yorgunlukla hatırlayamıyordum. Dün gece işe gitmeden önce muhakkak kilitlemişimdir, değil mi? Herhalde yorgun zihnim bana oyun oynuyordu. Bir önceki gece yaktığım şömine ateşi çoktan sönmüştü. İçerisi soğuktu. İlikleri işleyen bir soğuktu bu. Zavallı Daniel, ısınmak için sadece incecik bir örtüsü var. Dün gece üşümüş müdür? Oğlum gürültülü bir tavernanın üst katındaki dairede, yatağında tek başına üşüyorken, şehrin zenginlerini, milyonlarca kuş tüyünün altında sıcacık ve rahat olanları, gece yarısı pasta yiyenleri düşünerek irkildim. Neyi var bu dünyanın böyle? Çantamı bırakıp karla ve sabahın ışığıyla parlayan buz parçalarıyla kaplı hırkamı çıkardım. Sonra da merdivenlerin altındaki bölmeye yürüyerek küçük kapağını açtım ve bilekliğimi gizli yerinden çıkardım. Daniel küçük parmaklarını altın zincirin üzerinde gezdirmeyi seviyordu. Bilekliğimi takarken onu yeniden bileğimde gördüğü için ne kadar sevineceğini biliyordum. Daniel'ın odasına çıkan merdivenleri tırmanırken esnemelerime hakim olmaya çalışıyordum. Yorgunluğum küçük oğlumu görecek olmanın verdiği heyecanla boyu ölçüşemezdi. Hiç şüphesiz yağan karı gördüğünde sevinçten deliye dönecekti. Birlikte kardan adam yapar, sonra da ateşin başında birbirimize sokulurduk. Öğleden sonra o biraz şekerleme yaparken ben de bir saat kadar uyurdum. Mükemmel bir gün. Odanın kapısını açtım. Daniel, anne eve geldi. Küçük yatağının yanına diz çöküp örtüsünü açtım. Ancak yatakta kırışmış çarşaflardan başka hiçbir şey yoktu. Gözlerim tüm odada, yatağın altında, kapının arkasında gezindi. Nerede bu? Daniel, annenden saklanıyor musun tatlım? Sessizlik. Tuvalete, ardından da alt kattaki mutfağa koştum. Daniel diye bağırdım. Daniel, nerede saklanıyorsun? Çık ortaya, hemen. Kalbim alt katta yumruk yumruğa kavga eden adamların gürültüsünü bile bastıran bir sesle çarpıyordu. Gözlerim evin her köşesini tararken bunun sadece Daniel'ın küçük oyunlarından biri olması için dua ediyordum. Herhalde birazdan birlikte oynadığımız zamanlar yaptığı gibi kiler kapısının arkasından fırlar ve sürpriz diye bağırırdı. Daniel diye bağırdım bir kez daha. Fakat sesim soğuk ve ıssız odada yankılanarak bana geri döndü. Daire kapısından fırlayarak merdivenlerden aşağı koşmaya başladım. Üzerime bir palto almak için bile durmamıştım. Ama bunun bir önemi yoktu. Soğuğu hissetmiyordum. Tek hissettiğim korkuydu. Yakınlarda olmalı. Belki uyanıp yağan karı görmüş ve dışarı çıkıp oynamaya karar vermiştir. Tavernanın önünde aylak aylak dolanan adamların arasından geçip sokağa fırladım. Daniel diye bağırdım soğuk havaya karşı. Sesim kalın kar tabakası tarafından anında bastırılmıştı. Daniel diye seslendim tekrar. Bu defa daha yüksek sesle. Sanki bir yığın pamuk yumağı içinden bağırıyor gibiydim. Etrafa boğucu bir sessizlik hakimdi. Önce sağa sonra sola bakındım. Oğlumu gördünüz mü diye sordum. Üzerinde paltosu, başında silindir şapkası olan bir iş adamına. 3 yaşında, şu boylarda diyerek elimle Daniel'ın boyunu işaret ettim. Mavi kareli bir pijama giyiyordu. Yanında oyuncak ayısı. Adam kaşlarını çattı ve beni iterek yürümeye devam etti. Nasıl bir annesin sen? 3 yaşında bir çocuğun bu havada dışarı çıkmasına izin veriyorsun diye homurdandı uzaklaşırken. Sözleri canımı yaksa da durmayarak kaldırımdaki bir başkasına doğru koştum. Bayan diye seslendim. Küçük kızıyla birlikte yürüyen bir kadına. İkisi de süslü, gri şapkalarıyla uyumlu yün paltolar giymişti. Bir an yüreğimin ezildiğini hissettim. Daniel'ın onu sıcak tutacak bir paltosu bile yok. Eğer bu havada dışarıdaysa... Yalvaran gözlerle doğruca kadının gözlerinin içine baktım. Buralarda dolaşan küçük bir çocuk gördünüz mü acaba? Adı Daniel. Kendi sesimi neredeyse tanıyamaz olmuştum. Çaresiz ve son derece tiz bir sesti bu. Kadın beni kuşkuyla süzdü. Hayır, dedi duygusuz bir şekilde. Görmedim. Ardından kızını kendine doğru çekerek yoluna devam etti. Daniel diye bağırdım tekrar. Ara sokaklardan birine doğru. Öğleden sonraları örgü ördüğüm zamanlar bazen diğer çocuklarla birlikte bu sokakta seksek ya da 5 taş oynamasına izin verirdim. Cevap yok. Derken aklıma kardaki ayak izlerini aramak geldi. Daniel'ın ayakları onları diğer izlerden ayırt edebilmeme yetecek kadar ufaktı. Fakat birkaç dakikalık arayışın sonunda çabalarımın boşuna olduğunu fark ettim. Artık şiddetini iyice artıran kar tüm izleri amansız ve beyaz örtüsüyle kapatıyordu. Sokağın diğer tarafına doğru birkaç adım daha atmıştım ki gözüme mavi bir şey takıldı. Ona doğru koşup dizlerimin üzerine çöktüm ve başımı hızla iki yana sallayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Hayır, hayır, tanrım olamaz. Daniel'ın kıymetli ayıcığı, Max, karların arasında yüzüstü yatıyordu. Onu yerden alıp göğsüme bastırarak kabus gördüğü zamanlar Daniel'ı rahatlatmak için yaptığım gibi bir ileri bir geri sallamaya başladım. Derinden gelen bir titremeyle sarsılıyordum. Küçük oğlum gitmişti.